Eşikteki Hayatlar. Yazan Yavuz Ekinci. Seslendiren Rıza Karaağaçlı. Bu öykü yazarın Doğan Kitap'tan çıkan Sırtımdaki Ölüler kitabından alındı.
Şehre 3 gün önce taşındım. Başvurularla ve evi toparlamakla geçti bu süre. Yeni görev yerim ilçeye bağlı bir köy okulu. Dün diğer öğretmenlerle telefonda görüştüm. Buraya bir daha döneceğimi hiç düşünmemiştim. Eşime olan sevgim kızgınlığa dönüştü. Sigarayı yaktım. Sözleştiğimiz yerde bekliyordum. Araba gecikti. Yoksa beni unuttular mı? Ah Sümeyra. Buraya tayinine çıkmasının sırası mıydı? Soğuk, eğri büğrü, insansız sokaklara baktım. Ortalıkta araba yoktu. Bir nefes daha çekip elimde tatsızlaşan sigarayı yere attım. Su birikintisine düşen sigara, ince kağıdın ıslanıp yırtılmasıyla dağılan tütün su üstünde çıkıp yüzmeye başladı. Önümde duran sarı renkli taksi durmadan korna çalıyordu. Dalgınlığından silkinip güler bir yüz takınarak taksiden inen öğretmenlerle el sıkışıp tanıştım. Birer sigara yaktılar. Bana uzatılan sigaraya yeni söndürdüm diyerek teşekkür ettim. Necat ağzından dumanlar çıkararak ilk atama mı diye sordu. Gözlerimi yağan yağmurda, göğe yükselen apartmanlarda, ıslak asfaltta kayan arabalarda, insansız sokaklarda şaşkınlıkla bana bakan öğretmenlerin yüzlerinde gezdirdim. Hayır, ikinci görev yerim, eş durumundan geldim dedim. Necat elindeki sigarayı yere attı. Taksiye binip hareket ettik. Ara sıra yağmur şiddetleniyordu. Yağmur dakikalarca camları, tavanı kamçıladı. Kara sinekler gibi tırmanan silecekler camı temizlemekte zorlanıyordu. Yağmur yan camları sertçe kamçılıyor, bazen serpinti şeklinde içeriye sızıyordu. Paslanmış tavandan damlalar ard arda düşüyordu. Arka koltukta damlayan yerin altında Necat, iki elini göğsünün altında kavuşturmuş, ihtiyar ve yorgun yüzüyle oturuyordu. Gömleği ütüsüz, kırmızı beyaz çizgili kravatı yana kaymıştı. Yüzünde yumuşak bir yatak ve bir haftalık uyku isteyen bir yorgunluk. Yanında ondan daha genç, uzun, iri yapılı olan Ramazan oturuyordu. Yumuşak bir yataktaymış gibi uyukluyordu. Başı boynundan kopmuş, ince bir yayla tutuşturulmuş gibiydi. Araba çukurlara girip sallanınca başı "Tamam efendim" der gibi öne arkaya gidip geliyordu. Hemen yanında uzun boylu, zayıf, hastalıklı yüzüyle sosyal bilgiler öğretmeni olduğunu söyleyen, ismini hatırlayamadığım öğretmen oturuyordu. Yağmurun sesini dinliyordu. Gözlerinin nemli pırıltısı ardında gizli bir sıkıntı var gibiydi. Yağmur damlaları cama sertçe çarpıyor, ardından damlacıklar birleşip aşağı süzülüyordu. Genç olmasına rağmen şakakları beyazlamış olan Hasan, arabayı kendinden emin bir edayla sürüyordu. Camı azıcık indirip elindeki izmariti attı. Sonra bir sigara daha yaktı. Kulağının arkasını kaşıdı. Uykulu gözlerini ovuşturdu. İbrelere baktım. Sinyal lambasının göstergesi ve yakıt göstergesi çalışmıyordu. İçeride ağır, ıslak bir pas kokusu vardı. Hasan ne çalışmayan ibrelere ne de ıslak pas kokusunu aldırıyordu. Yanında köy mezrasının öğretmeni oturuyordu. İkide bir kıçı vites koluna değiyordu. Uzun çenesi göğsüne saplanmış gibi uyuyordu. Hemen onun yanında kapı açılıp düşecekmiş korkusuyla kireç gibi bir yüzle oturan ben. Kapıya yaslanacağım yerde ince uzun çenesi göğsüne batmış olan arkadaşa yaslanmıştım. Bütün bu gördüklerime inanmak istemiyordum. Bunun bir rüya olmasını diliyordum. Eşime olan kızgınlığım gittikçe artıyordu. Bunlar ne kadar da rahatlar. Sümeyra ile evlenmeseydim bunlar başıma gelmezdi. Yok, aslında Sümeyra beni oyuna getirdi. Balkonda oturduğumuz gece bir şişe viskiyle çıkıp geldi. İçtik. Sarhoş oldum. Gece yarısı gözlerimi açtığımda ikimiz de çırılçıplaktık. Başım ağrıyordu, midem bulanıyordu. Uyanınca ağladı. O gece niye ağladı? Serpil'e gidip olanları neden anlattı? Serpil de haklı olarak beni terk etti. Ah Sümeyra, başımın belası. Sümeyra'yı acaba hiç sevdim mi? Bir sigara yaktım. Burada ne yapabilirim diye düşündüm. Şehirden köye yol 1,5 saat tutuyormuş. Her gün gidiş geliş toplam 3 saat, geriye kalıyor 21 saat. Ve üstelik yol yorgunluğu. Bakışlarımı arabadakilerin yüzlerinde gezdirdim. Haftanın ilk günü olmasına rağmen yorgun ve keyifsizler. Arabada çıt yok. sanki herkes kendini arabada olmadığına inandırmaya çalışıyordu. Arabamız ana yoldan ayrılıp köy yoluna girince uyuyanlar uykularından silkindi. Yol çok kötü, üstelik çamurluydu. Şehirden karartı gibi görünen dağların eteklerindeydik. Yolun sağ ve solunda petrol kuyuları vardı. Etrafa baktım. İçimde daha önce burayı görmüşüm gibi bir his uyandı. Tepelere, vadilere dağılmış koyun sürüsüne benzeyen evler. Çamurlu yol, petrol kuyuları. Kalbimin çevresine sinekler gibi hatıralar üşüştü. Derken kendimi 3 yıl öncesinde buldum. Dağlarda geçen o askerlik günlerim. Sesler, helikopter sesini, uçak gürültüsünü, tank homurtusunu, top seslerini, kurşun vızıldamalarını, görüntüler. Bastığım mayının patlamasıyla ayağı kopan, vücuduna isabet eden şarapnel parçalarıyla bağırsakları dökülen, başından vurulup kafasının bir bölümü parçalanan. Görüntüler siyah beyaz fotoğraf hüznüyle gözümde canlanıyordu. Yanıp yıkılan evler, boşalan köyler, yanan ormanlar, kullanılmaz hale gelmiş parçalanmış araçlar, delinmiş miğferler, yan yana dizilmiş cesetler. Gözümde canlanan görüntülerin altında eziliyordum. Kokular, burnumun kemiğini sızlatan kokular. Ağır ter kokusu, taze kan kokusu, yanmış et kokusu, bayat konserve kokusu, barut kokusu. Başım dönüyordu, midem bulanıyordu. Ürperdim, göğsümü, boynumu, kollarımı ovuşturdum. Bakışlarımı arabadakilerin yüzlerinde gezdirdim. Uyukluyorlardı. Timimde görevli askerler, silahına sıkıca sarılan bıyıkları yeni terlemiş Necmi, vücuduna isabet eden şarapnellerle bağırsakları döküldüğünde komutanım ölecek miyim deyişi. Ölmeyeceksin Necmi demiştim. Necmi o gün bana inandı mı? Gece nöbette boğazı kesilen uzun boylu sarışın asker. Askerler kendi aralarında ona Alman diye hitap ediyordu. Cebinde bulunan gazetelerden ve dergilerden kestiği çıplak kadın fotoğrafları. Yoksa fotoğraflara bakarken mi boğazı kesildi? Hiç kimse erkek olarak yaratılmanın azabını onun kadar kötü çekmemiştir. Arkadaşlarına seviştiği kadınları anlatırdı. Köyünden hiç çıkmamış askerler onu pür dikkat dinlerdi. Askerlik bittikten sonra görüşüp birlikte kızlara gideceklerini söylerlerdi. Ama o öldü. Seviştiği kadınlar onun yasını tuttular mı? Her 24 saatte bir şafak kartına attığım çizikler. Şafak kartındaki çıplak kadın resminin üstüne Serpil'in fotoğrafını yapıştırmıştım. Her çizik attığımda sevgilim bugün de yaşıyorum derdim. Beni duyduğuna inanırdım. Mektuplarını nasıl da beklerdim. Ölümün, korkunun kol gezdiği yerlerde ona aşk mektubu yazardım. Asteğmen, emret komutanım. Emredersin komutanım. Sesler, görüntüler ve kokuların altında eziliyordum. Soğuk kış gecelerinde sevgilime sarıldığım gibi sarılırdım silahıma. Silahıma Serpil ismini vermiştim. Ona Serpil'e bakar gibi bakardım. Onun ismini verdiğimi söylediğimde nasıl da ağlamıştı. Ya boynumda soğukluğunu hep hissettiğim künye? Her gece künye rüyama girerdi. Dişlerimin arasına sıkıştırıldığını görürdüm. Alman lakaplı askerin dişleri arasındaki künyeyi görmüştüm. Terhis olup eve döndüğümde ilk işim künyeyi Serpil'e vermek oldu. Postu deldirmeden geldim. Bunu ben sana getirmeseydim, cesedim getirecekti. Künyeyi sana armağan ediyorum demiştim. Boynuma sarılıp ağlamıştı. Ayrıldığımız gün de hüngür hüngür ağlamıştı. O gün beni affetmeyeceğini söylemişti. Evlendiği gün gizliden düğün salonuna girdim. Ağladığından olmalı, gözleri kızarmıştı. Tuvalete gidip ben de ağladım. O gün bir yıllık evli olduğum eşimden boşanmayı düşündüm. Kızım aklıma gelince de boşanmaktan vazgeçtim. Serpil künyeyi göle attı. Yıllar sonra gölün suları çekilince orada oynayan çocuklar belki bulurlar. Ya kafasına kurşun sıkan Asteğmen Tamer Yönlü? Sabah içtimasında ne demişti Binbaşı Bülent? Dünyada hiçbir şey ölmeye değmez. Bu gece aptal bir asker kafasına kurşun sıktı. Gözleriyle hepimizi tepeden tırnağa süzdükten sonra ses tonunu yükselterek ''Ne oldu? Geride bekleyenlere kafatası dağılmış bir ceset bıraktı.'' Nişanlısına ve ailesine bayrağa sarılı bir tabut gönderdik. Sustu. Derin bir nefes çekti. Niçin ölünür diye bağırdı. Komutanın zihnindeki cevap askerlerin de zihninde uyandı. Daha sonra bağırarak insan sadece vatan için ölmeli ve canını feda etmeli. Askerlerin hepsi birazdan
Vatan sana canım feda! Vatan sana canım feda! Diye bağırdılar.
İntihar eden az teğmenden herkes tiksintiyle bahsediyordu. O olaydan bir gün sonra gece yarısı buraya geldik. İhbar alınmıştı. Askerler arabalara bindiler. Arabaların farları köy sınırına girilince söndürüldü. Köyün etrafı sarıldı. Silah sesleriyle, patlamalarla köylüler uyandı o gece. Çatışma ortalık aydınlanıncaya kadar sürdü. Köy imamının daha önce kaldığı ev yerle bir olmuştu. Yıkıntılar arasından 3 ceset çıkarıldı. Cesetler yan yana dizilip fotoğrafları çekildi. Yaşlı bir köylü göğsü parçalanmış cesede koşup "Bu benim oğlum, oğlumu öldürdünüz!" diye bağırıp hıçkırarak ağlıyordu. Adamı zorla cesetten ayırmaya çalıştık.
"Servet, Servet, uyan köye vardık," dedi Necat. Gözlerimi ovuşturdum. Her yanım sanki tutulmuştu. Başım ağrıyordu. Diğer öğretmenler arabadan inmişti. Çenesi göğsüne saplanan öğretmen de benim inmemi bekliyordu. Sıvası dökülmüş ihata duvarının üstünde tel örgü uzanıyordu. Okul tek katlı, çatılı bir yapı. Duvarlar pembeye boyanmış. Hemen sağında eski okul. Ona da baştan sağma bir şekilde badana çekilmiş. Öğrenciler öğretmenlerin arkasından koşturarak bahçeye girdiler. Ramazan'ın "sıraya girin" diye gürlemesiyle bayrak direğinin önünde sıraya girdiler. Sabah içtiması için her gün hazırlık yapardım. Binbaşı gelmeden önce sorumluluğumdaki askerlerin kılık kıyafetlerine, sakallarına, saçlarına bakardım. "Uzat kollarını!" diye bağırdı Necat.
"Tüfek omza! Rahat! Hazır ol!" dedi. "Selam, dur!"
İstiklal Marşı okundu. Ardından da küçük bir kız çocuğu çıkıp andığımızı okudu.
"Nasılsınız?"
sorusuna
"Sağ ol!" diye bağırarak cevap verdi askerler.
"İyi dersler!" deyip yerine geçti kız çocuğu. Öğrenciler sınıflara girdiler. Heyecanlandım. Necat beni sınıfa götürüp öğrencilere tanıttı. Göreve başladığım ilk gün kadar heyecanlıydım. Korku ve merakla bana bakıyorlardı. İlk ders çocuklarla tanışmakla geçti. Teneffüste müdür odasında Necat'la oturdum. "Gel köyü gezelim" deyip elindeki sigarayı kül tablasına bastırdı. Bahçe kapısından çıkarken bir sigara daha yaktı. Kalın ensesini kaşıdı. Taş duvarlı, toprak damlı evlerin arasından yürüdük. Saçaklardan su damlıyordu. Yağmur durmuş, gökyüzü açılmıştı. Yolda karşılaştığımız köylülerle konuşup hal hatır sordu. Yolda muhtarla da karşılaştık. Müdürle okul ihtiyaçları, köylünün cahilliği konusunda konuştular. Müdür beni hatırlayıp muhtarla tanıştırdı. Bütün ısrarlarına rağmen evine gitmeyip yolumuza devam ettik. Yaşlı bir adam evin önünde ıslak bir taşa oturmuş, elindeki çubukla da ıslak toprağı deşiyordu. Bizi görünce durdu. Kalın, kirli parmaklarıyla gözlerini ovdu.
Necat fısıldar gibi kulağıma eğilip, "Şimdi bir hikaye dinleyeceksin. Çünkü bu yaşlı adam yeni tanıştığı herkese hikayesini mutlaka anlatır," dedi.
Necat'ı tanıdı. Beni tanımadığı için "Bu kim?" der gibi baktı Necat'a. O da "Okulumuza yeni geldi," dedi. Yüzüme bakıp gülümsedi. Cebimden sigara paketini çıkarıp önündeki taşa bıraktım. Daha sonra yanındaki bir taşa oturdum. Saçları beyazlaşmış, sakalları uzamış, alnı sararmıştı. Gözleri ağlamaktan kızarmıştı. Hırıltıyla nefes alıp veriyordu. Ayaklarının uçlarına baktı ve konuşmaya başladı.
Anlattığına göre eski bir değirmenciymiş. Çevre köylerde de o zamana kadar böyle bir değirmen yokmuş. Şimdi ise en az 6 tane varmış civar köylerde. 50 kiloluk buğday çuvallarını tek başına omzuna atıp taşırmış. Eşi doğum anında hayata gözlerini yummuş. O gün değirmende buğday öğütüyormuş. Oğluna dedesinin ismini koymuş. Bütün sevgisini de oğluna vermiş. Büyüklerin ikide bir dediği "veren de alan da odur" sözünü çok düşünmüş. Eşini çok özlediği anlarda şeytanın kulağına üflediği olmuş. "Eşinin katili oğlun," demiş şeytan ona. Onu değirmen köşelerinde büyütmüş. Misafirliklere, taziyelere, düğünlere, şehre birlikte giderlermiş. Köydeki ilkokulu birincilikle bitirmiş. Öğretmenin de yardımıyla onu ortaokulu okuması için ilçedeki okula kaydetmiş. Doktor olmasını istemiş. Okuma yazması olmadığı halde her dönem getirdiği takdir belgelerine bakarmış. Belgeleri çerçeveleyip değirmenin duvarına oğlunun fotoğrafının yanına asarmış. Her gün unlarını temizlermiş. Okullar tatil olunca Şerif babasına yardım edermiş. Oğlu da onun gibi güçlü kuvvetli biriymiş. Liseye gittiği günlerde eve her gelişinde kitaplar getirirmiş. Her gece sabaha kadar kitap okurmuş. Okuduklarını bazen babasına da anlatırmış.
yaşadığımızın kaderimiz olmadığını her zaman söylermiş babasına. O da oğluna kaderden konuşmamasını, verenin de alanın da Allah olduğunu söylermiş. Babasının bu sözlerine Şerif çok kızarmış. Bir gün eve geldiğinde yanında onun yaşında iki kişi daha varmış. Bunların okul arkadaşları olduğunu söylemiş. O gün duvara iki fotoğraf asmış. Büyük olan fotoğraftaki askeri üniformalı adamın başında bere varmış. Seyrek bir sakal, dudaklarının arasında da bir puro. Diğer fotoğraftaki adam pala bıyıklıymış. Pala bıyıklının üzerinde de askeri üniforma varmış. Sert bakışlı, kaşları çatık biriymiş. Bunlardan birer tane de değirmene asmış. Şerif her gün onlara bakıp tozlarını alırmış. Bir keresinde Yaşar'a bunların hikayelerini anlatmış. Yiğit adamlarmış. Başında beresi olan doktormuş. Her zaman ezilen halkların yanında savaşırmış. Ağaçların yaprak açtığı, otların yeşerdiği yağmurlu bir günde askerler gelip oğlunu sormuşlar. Okuldan kaçtığını, Ermeniler için çalıştığını söylemişler. Yaşar söylenenlere şaşırmış, inanmamış. Dedesinin 3 Ermeni'yi öldürdüğünü, oğlunun da doktor olacağını söylemiş. Ben de doktor babası olacağım demiş. Askerler evde arama yapmışlar. Duvardaki fotoğrafları yırtıp yakmışlar. Kitaplarla birlikte Yaşar'ı da alıp götürmüşler. 2 gün gözaltında tuttuktan sonra serbest bırakmışlar. Oğlu eve geldiğinde onlara haber vermesini istemişler. Değirmenin duvarına astığı fotoğrafları söküp saklamış. Günlerce oğlundan haber alamamış. Onu her yerde aramış. Herkes onu suçlamış. Askerler onu tekrar gözaltına almışlar. Dövmüşler, soğuk suya koymuşlar. Oğlun nerede diye soruyorlarmış. Bilmiyorum dedikçe daha çok dövmüşler. Köyde korkudan kimse onunla konuşmuyormuş. Değirmene de kimse buğdayını getirmez olmuş. Şerif'i her yerde aramış. Uzak akrabalara haber salmış. Evine kapanmış. Gözleri ağlamaktan ufalmış. Geceleri en ufak küçük bir tıkırtıyı duyar olmuş. Değirmeni de kapatmış. Oğlunu aramaktan vazgeçmiş. Evde oturup oğlunun doktor olarak gelişini beklemiş. Bir gece köye silahlı 3 kişi gelmiş. Onları pencereden görmüş. Saklana saklana yürüyorlarmış. İmamın daha önce kullandığı eve girmişler. Olanları uzaktan izlemiş. Karakola koşup haber vermiş sonra. Önce inanmamışlar. Silahlarını, elbiselerini, eve nasıl girdiklerini anlatınca karakol komutanı ona inanmış. Derken gece yarısına doğru köylüler yataklarından silah sesleriyle uyanmışlar. Olan biteni sevinçle izlemiş. Kendisine deli diyenlere küfürler etmiş. Bombalar patlamış, izli mermiler karanlıkta yol olmuşlar. Gökyüzüne bir ampul gibi asılıp ortalığı aydınlatan o mereti çok sevmiş. 27'ye kadar da bunlardan saymış. Sabaha kadar çatışma sürmüş. Sabah etraf aydınlandığında bir de ne görsün? Her yer askerlerle doluymuş. Köy imamının daha önce kaldığı ev yıkılmış. İçinden dumanlar yükseliyormuş. Yıkılmış evden çıkarılan cesetleri yan yana dizmişler. Karakol komutanı yanına gelip aferin bile demiş. Cesetlerin yanlarına gidip yüzlerine bakmış. Yaşar sustu. Sigarasını yere attı. Avuçlarının arasına aldığı başını sıkmaya başladı. Ağlıyordu. Necat'ın yüzüne baktım. Göz işaretiyle yerimizden yavaşça kalktık. Ölen askerler, parçalanan cesetler, yıkılan evler, yan yana dizilen cesetler, pala bıyıklı adam, uzun saçlı bereli adam gözlerimin önünden geçtiler. Müdür odasına girip koltuğa yığıldım. Yaşar öldürülenlerin yüzüne baktıktan sonra niçin ağladı sorusu bana sıkıntı veriyordu. Sol şakamdan gözüme yakın bir yerde ağrı duydum. Göğsüm daraldı. Sanki biri beni iki koluyla sıkıyordu. Ağzım kurumuştu. Elimde tatsızlaşan sigarayı külliye bastırdım.
Yavuz Ekinci'nin Eşikteki Hayatlar öyküsünü Rıza Karaağaçlı seslendirdi.